huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda Irak ve Suriye'deki son gelişmeler üzerinde duracağız. Yeni oluşan denklemde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'ın konumlarını ele alacağız. Son gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkilediği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Stüdyoda Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikteyiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sema Hanım. Teşekkür ediyorum.
2011 yılından bu yana Suriye'de süren iç savaşın artık bugün başka bir yöne, farklı bir yöne evrilmiş olduğunu görüyoruz. Rusya'nın müdahalesi Suriye denklemine yeni şeyler ekledi. Bu arada ayrıca hava sahamızı ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi de yeni bir gerilim olarak Rusya tarafından büyütüldü. Rusya ve İran'ın Suriye üzerinden yapmak istedikleriyle başlayalım.
Çok net. Yani baktığımızda birincisi, yakın dönemde biliyorsunuz bu Suriye'deki sorunun siyaseten çözümüyle ilgili olarak yeniden müzakereler başlayacak. 1 Ocak bu konuda önemli bir dönüm noktası. Dolayısıyla tarafların burada masada etkin bir şekilde pozisyon alma arzuları var. Bununla ilgili Riyad'da gerçekleştirilen toplantıyı da biliyorsunuz, bunun da üzerinde zaten duracağız. İkincisi, burada Rusya ve İran'ın aslında tarihsel anlamda bir birlikteliğini bir kez daha görüyoruz. Bu tarihsel anlamdaki birliktelik özellikle Osmanlı'dan itibaren bakıldığında Türk yakın çevresinin ve coğrafi derinliğinin paylaşımı üzerine. Baktığımızda gerek Kafkaslar, gerek Orta Asya ve son olarak Orta Doğu bağlamında burada Rusya ve İran'ın birliktelikleri bir kez daha gün yüzüne çıkmış vaziyette. Hatırlayacaksınız, Petro'nun bu konuda vasiyeti var ve Petro'nun vasiyetinin yanılmıyorsam 8. 9. 10. maddeleri bununla ilgili ve burada Rus liderlerin kendisinden sonraki süreçte İran'la Osmanlı'ya, Türklere karşı nasıl bir işbirliği yapması gerektiği ve İran'ın burada nasıl bir öneme sahip olduğu önemli vurgulanır, ısrarla belirtilir. Ve bugün şu an için Orta Doğu merkezi gelişmeye baktığımızda Türkiye'nin Suriye ve Irak üzerinden Orta Doğu'ya çıkışını engellemeye yönelik Rusya-İran ikilisinin faaliyetlerini hızlandırdığını görüyoruz. Suriye'de özellikle Türkmen Dağı'yla özdeşleşen ve Türkiye'nin orada bir anlamda artık vazgeçilmez bir kırmızı çizgisini oluşturan bu hat ile birlikte Irak içerisinde de, ki burada Rusya ile yaşanan kriz sonrası Türkiye'nin önüne bir Musul merkezli bir krizin konulmuş olması da burada Rusya ve İran ikilisinin bir ikinci çabası olarak karşımıza çıkıyor. Yani işin özü şu: Rusya ve İran Türkiye üzerindeki aktivitelerini bu anlamda arttırmış vaziyetteler ve sadece bunun Suriye ve Irak'la da sınırlı kalmayacağı görülüyor. Buraya bir süre sonra önümüzdeki dönemde Kafkaslar ve Orta Asya bağlamındaki bir takım gelişmeler de eklenirse bu sürece hiç şaşırmamak lazım. Çünkü tarihsel anlamda Rus-İran ilişkileri zaten bu alanlarda da belli bir bu iki ülkenin paylaşım içinde olduğunu hep göstermiştir. Türkiye işte bu paylaşıma yönelik olarak yeni bir takım dengelerin, yeni bir takım ittifak arayışlarının içerisinde, ki burada yerelden başlamak üzere mesela Kuzey Irak'tan Sayın Barzani'nin Türkiye ziyareti bu anlamda Türkiye'nin yerele yönelik olarak yerelle ilişkilerini daha da kuvvetlendireceğiyle ilgili önemli bir mesajdı. Yine Suriye Türkmenleri ve belki önümüzdeki süreçte bunu Irak Türkmenleri de takip edecek, bölge Türkmenlerine yönelik yeni geliştirdiği strateji ve bunun da ötesinde Avrupa Birliği ile, ki bu bir anlamda Türk-Batı ilişkilerinde yeniden bir başlangıç anlamına geliyor. Burada Avrupa Birliği ile başlattığı süreç Türkiye'nin özellikle Rusya-İran ikilisine karşı, ki burada asıl belirleyici olan aktör Rusya'dır, bunu unutmamak lazım. Tarihsel anlamda da Rusya'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri kaçınılmaz olarak Türkiye'yi hep batıya itmiştir. Yani 1854-56 Kırım Savaşı'ndan itibaren aldığımızda Türkiye'nin 56 Paris Anlaşması'yla, Paris Barış Konferansı'yla Batı Kulübü'nün, Avrupa Kulübü'nün bir üyesi olması, Stalin'in Türkiye'den toprak talepleri sonrası 47 Truman Doktrini ve 52 NATO'ya üye olması Türkiye'yi tek taraflı bir anlamda zoraki tercihe itmiştir Rusya'nın bu tehditleri. Evet. Şimdi de böylesi bir süreçle karşı karşıyayız ve Amerika'yla ve Avrupa'yla da yeni bir dönemin bugünlerde çok daha sık konuşuluyor olmasının ardında da işte bu Rusya ve İran'ın Orta Doğu'dan başlayıp daha sonraki süreçte diğer coğrafyaları da etkisi altına alması beklenen gelişmelere yönelik bir cevap olarak. Hazar da burada oldukça önemli bir yere sahip. Bunun daha sonra belki yine konuşuruz. Hazar'daki özellikle bu enerji bazlı, Türkiye'nin biliyorsunuz bir takım arayışları var. Enerji bazlı çıkışları Rusya ve İran'ı Hazar'da da burada yeni bir işbirliğine itiyor.
Evet, aslında çok güzel özetlediniz. Evet. Biraz tarihsel süreçten de söz ettiniz. Günümüze bağladınız. Bu anlamda çerçeveyi de dinleyicilerimiz kafalarında oturtmuşlardır diye düşünüyorum. Evet, Suriye'de çözüm için Viyana'da Kasım ayı içerisinde bir araya gelindi. Suudi Arabistan ve İran'ın da katıldığı toplantı Paris saldırısı sonrasında gerçekleşti. Viyana görüşmelerinde varılan anlaşmada Suriye'de siyasi geçiş sürecinin az evvel de sizin değindiğiniz gibi 1 Ocak 2016'dan itibaren başlayacağı konusunda uzlaşmaya varıldı. 6 aylık bir geçiş süreci ardından 18 ay içerisinde Suriye'de demokratik seçimlerin yapılması öngörülüyordu Viyana'da. 8 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da Suriyeli muhalifler bir araya geldiler. Ceyşul İslam, Halep bölgesinde bulunan Cephe Şamiye, Nusra Cephesi ve PYD bu toplantıya kapı tanımadı. Evet. Muhalif temsilcileri bir ortak bildiri yayınladılar ve herkesi kapsayıcı, demokratik bir sivil devlet kurulmasını istediklerini belirttiler. Yine geçiş süreci başlamadan Esad ve kurmayların da yönetimden çekilmesi taleplerini bildiride açıkladılar. Suriyeli muhaliflerin rejimle müzakere masasına oturmasını öngörecek bir heyet seçimi söz konusu oldu. Evet, 15 kişiden oluşuyor.
Temsil noktasında.
Evet, birçok ülkede bu delegasyonun kurulmasını ve siyasi bir çözüm amacıyla Esad yönetimiyle müzakerelerin başlamasını istiyor. Evet. Muhaliflerin başarı şansını nasıl görüyorsunuz? Bu gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirir misiniz?
Şimdi birincisi neden böyle bir sürece gidildi? Bir kere bu Cenevre süreciyle kuşkusuz çok yakından ilgili. Bu bahsettiğimiz Viyana'da alınan kararlar da aslında Cenevre sürecinin bir parçası. Ve burada Birleşmiş Milletler açısından da esas olan Cenevre süreci. Bugün Cenevre'ye giden süreçte tabii Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Körfez, Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri grupların daha güçlü, daha ortak bir çatı altında bir muhalif yapıyı ön plana çıkarması kaçınılmaz bir hale gelmiş vaziyette. Bunun en önemli nedeni de bölgede şu ana kadar özellikle 2012 sonrası ABD ile Türkiye arasında yaşanan belli bir kopukluk dönemi var biliyorsunuz. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri burada Suriye'deki krizin ya da Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve Esad noktasında yani hedef bağlamında da bir anlaşmazlığa düşmüştü. Cenevre sürecinde Türkiye ve Amerika mutabık kalmasına rağmen buradaki yöntemler ve araçlar noktasında yine bir takım sıkıntılar vardı. Ve tabii Mısır'daki askeri darbe de burada muhalif grubu oluşturan yapıyı da belli bir sıkıntılı döneme sokmuştu ki bu yapı içerisinde Suudi Arabistan biliyorsunuz Türkiye ve efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri vardı. Mısır'daki askeri darbe sonrası da bu yapı arasındaki bir ara sıkıntılı dönem muhaliflere de yansımıştı. Dolayısıyla tekrardan bu muhalif yapıyı bir çatı altında toplayıp ki burada inisiyatif Suudi Arabistan'da daha çok ön plana çıktı. Türkiye'nin de burada tabii Suudi Arabistan'ın bu ön plana çıkışında önemli bir katkısı ve desteği var. Ve şu an Suudi Arabistan orada bir inisiyatif sahibi olarak bu örgütleri New York'ta gerçekleştirilecek olan o toplantıya Ocak ayı öncesi itibariyle 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan toplantıya yönelik olarak bir örgütleme çabası içine gitti. Tabii önlerinde bir takım sıkıntıları vardı. En başta temsil sorunu noktasında. Esad orada yine bir düğüm noktası oluşturuyordu. Ve yine siyasi ve askeri düzeyde bir birliğin sağlanması noktasında işte en basiti kim burada daha çok bu muhalif yapıyı temsil edecek noktasında kendi aralarında bir takım sıkıntılar vardı. Suudi Arabistan bu konularda mümkün mertebe bir uzlaşıyı sağladı. Burada bu taraflar Ahrarüşşam bile yani en sonunda orada tepki koyarak çekilmişti. Geldi bu belgeyi imzaya attı. Peki neden taraflar böylesi bir uzlaşıyı kaçınılmaz gördü? Gerekçe sadece işte 18 Aralık ya da Ocak ayında başlayacak olan yeni geçiş süreci mi? Hayır. Yani bu geçiş sürecine zorlayan birkaç önemli gelişme oldu. Bir tanesi DAEŞ. Yani bölgede görüldü ki eğer bu ülkeler kendi aralarında bir mutabakata varamazsa kendilerinin destek verdiği bütün muhalif gruplar ciddi anlamda darbe alacak ya da DAEŞ'le birlikte değerlendirilecek ki oradaki radikalleşme süreci bu sefer Suriye'deki muhalif grupların meşruiyetiyle ilgili ciddi bir soru işaretini gündeme getirmeye başlamıştı. O yüzden bir kere bu Viyana görüşmelerinde de konuşuldu. Kim terörist? Kim meşru anlamda muhalif tartışması orada da gündeme geldi. Bir kere buna noktayı koymak istediler. Bu DAEŞ faktörü Türkiye ve Körfez'i, Suudi Arabistan, Amerika'yı bu noktada ortak bir çabaya itti. Bu birincisiydi. İkincisi siz de az önce belirttiniz Suriye, Rusya. Rusya faktörü. Rusya'nın alana inmesi bölgede birçok şeyi değiştirmeye ve Rusya'nın alana inişine kadar bölgede Türkiye ve diğer ülkelerin desteklediği muhalif grupların askeri anlamda elde ettiği başarıya da darbe vurmaya başladı. Eğer bu sürecin önünü kesmeye yönelik bir takım adımlar atılamazsa Suriye'deki muhalefet, meşru muhalefet gerçek anlamda bir darbe alacaktı ki bunu da ne Türkiye ne Amerika ne de işte Suudi Arabistan ve Körfez istemedi ve bundan dolayı da burada böylesi bir toplantı hem Viyana'da alınan kararların ruhuna uygun olarak hem de önümüzdeki süreçte siyaseten çözüme yönelik olarak kaçınılmaz görüldü. Başarılı olabilir mi?
Evet.
Onun cevabını vermek gerekirse burada iki temel sorun vardı. Yani Suriye'deki krizin çözülmesinin önünde. Birincisi Suriyeli muhalif grupların dağınıklığı. Şu an bu büyük ölçüde giderilmeye çalışıldı. Bunu uygulamada göreceğiz. Çünkü daha önce de biliyorsunuz bir takım teşebbüsler vardı.
Olmuştu.
İkincisi burada tabii Suriye krizinde sadece iki aktör yok ya da üç aktör yok. Bölgesel ve küresel aktörler var yerel aktörlerin dışında. Dolayısıyla bunlar arasında gerçek manada bir mutabakat sağlanabildi mi? Bana göre hayır. Sadece gruplardan bir tanesi bu mutabakatı sağlayabildi. Ama Rusya'nın ve İran'ın verdiği tepkilere baktığımızda İran biliyorsunuz davet edilmedi.
Evet.
Ve dolayısıyla İran çok net bir şekilde dedi ki siz aslında Viyana'da alınan kararların ruhuna aykırı bir şekilde hareket ettiniz diye. Rusya'da biliyorsunuz bu konuda alternatif bir takım özellikle PYD bağlamında olsun bunları destekleme yoluna gitti. Dolayısıyla burada birincisi muhalifler bazında meşru muhalefeti oluşturan gruplar arasında belli bir mutabakat sağlandı ama Suriye'de tek bir muhalif yapı yok. Bütün bunlar bir araya getirildi mi? Mesela PYD'yi burada nereye koyacağız? Gerçi şu da tartışılabilir. PYD ne kadar Esad rejimiyle mücadele içerisinde? İki, buradaki yerel, bölgesel ve uluslararası aktörler arasında ne kadar mutabakat sağlandı? Ortaya çıkan tablo sanki bunun daha epey bir süre tartışılacağını gösteriyor.
Evet, DAEŞ dediniz. DAEŞ'le devam edelim. Irak ve Suriye'de belli bir alanı kontrol ediyor. Ekonomik kaynaklara sahip
bir... Yaklaşık %70 galiba.
Evet, büyük bir oran. Ekonomik kaynaklara sahip bir terör örgütü. Amerika Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşar Vekili'nin geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. DAEŞ'in petrol ticaretinden ayda $40 milyon, ve bugüne kadar da 500 milyon dolar kadar bir gelir elde ettiğini söyledi. Ve Daesh Esad rejimine önemli miktarlarda petrol satıyor. Aralarında birbirlerini katletmeye varan bir mücadele olsa da bir petrol satışı söz konusu. Petrolün bir kısmı Türkiye'ye de geliyor, bir kısmı Kürt bölgesine gidiyor diye konuştu finansal terörizm ve finansal istihbarat müsteşar vekili Adam Suzibin. Amerika, Rusya'nın Daesh petrolü iddiaları konusunda geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi savunmuştu. Ama şimdi petrol kaçakçılığının önlenmesi için daha fazla çaba çağrısı yapıldı ve kilit konunun Türkiye sınırının kapatılması olduğu ifade edildi.
Evet.
DAEŞ'in ekonomik kaynaklarını ve Türkiye açısından bu gelişmeleri değerlendirir misiniz Sayın Erol?
Çok büyük bir tuzak. Yani buradaki çağrı Rusya'nın, İran'ın, diğerlerinin uzun bir zamandır Türkiye'nin bölgeyle irtibatını kesmeye yönelik olarak Türkiye'nin bölgesel terör tehdidini kendi sınırlarının içerisinde karşılamasına yönelik aslında bir çağrı. Oysa Türkiye uzun bir zamandır ne diyor? İşte tampon güven bölge, güvenli bir bölge. Bunların oluşturulmasıyla ilgili çağrılar var. Birincisi bu. İkincisi kaçakçılar deniliyor. Zaten Türkiye çok açık bir şekilde diyor, varsa elinizde belgeler ortaya koyun. Ama kaçakçılık bu bölgede Türkiye'nin uzun yıllardır önüne geçemediği bir husus. 900 kilometrenin üzerinde bir sınırımız var. Ve böyle düz bir alandan da bahsetmiyoruz. Yani buranın siz istediğiniz kadar fiziki tedbirler de almaya çalışın. Muhakkak kara delikler var ve oradan bir şekilde sızıntılar oluyor. Dolayısıyla bunu Türkiye ile ilintilendirmek çok doğru değil, eğer devlet bazında kastediyorlarsa. Ama kaçakçılar bazında zaten Türkiye'nin uzun zamandır mücadele ettiği bir husus. PKK'nın bugün en büyük gelirlerinden birisinde yine bu kaçakçılık oluşturuyor. Zaten Türkiye bu noktada uzun zamandır uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyor. Biliyorsunuz bununla ilgili bir takım daha önce olaylar da yaşanmıştı. Ve Türkiye'nin burada almaya çalıştığı bir takım tedbirler çok daha farklı şekillerde Türkiye'ye bir baskı olarak da, baskı unsuru olarak da gelebiliyor.
Öyle görünüyor.
Ve Türkiye'yi böyle bir açmazın içine sürükleyip arkasından bir takım raporlarla da burada bir takım çağrılarda bulunmak tabii o kadar kolay değil. Yani bir diğer hususta Rusya'yı ve İran'ı zaman zaman burada özellikle Rusya'nın adı bu DAEŞ noktasında bunlara destek, petrol alımı noktasında da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde geldi. Esad rejiminin bu konuda DAEŞ'le olan ilişkileri de ortaya konuldu. Bence buna yapılan vurgu çok daha önemli. Yani bundan sonraki süreçte hem Suriye'deki Esad rejiminin meşruiyeti ve terör örgütleriyle olan ilişkisi hem de Rusya'nın bu konudaki samimiyeti ciddi anlamda bu rapor üzerinden tekrar tartışmaya açılacak ya da var olan tartışmalara destek bağlamında kullanılacak. Ama Türkiye'nin ısrarla şunun altını çizmesi lazım. Türkiye'nin sınırları tamamen kapatabilmesi mümkün değil. Siz kapattık deseniz bile o sınırlar kapanamaz. Yani
evet.
Birincisi bu. İkincisi oradaki ayrım noktasında yani neyi kastettiklerini, yani kaçakçılık, kaçakçıları mı kastediyor, devleti mi kastediyor, Türkiye'yi, Türkiye ifadesi daha genel bir anlam.
Evet.
Bir kere bizim bu konudaki duruşumuzu da çok net ortaya koymamız lazım.
Gerekiyor. Evet. Aslında Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri DAEŞ'e karşı bir savunma ya da saldırı yürütüyorlar. Hava saldırıları var.
Evet.
Aralık başlarında İngiltere'nin Irak'a yaptığı hava operasyonlarını Suriye'yi de kapsayacak şekilde geliştirdiğini gördük. Fransa Paris saldırısından sonra bu saldırıları yoğunlaştırdı. Almanya'da da hükümet Suriye'de askeri operasyon düzenleme yetkisini parlamentodan aldı. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'e karşı baskın ve rehin kurtarma operasyonları yapmak üzere özel kuvvet birliklerini Irak'a göndereceğini açıklamıştı. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, kara harp birliklerinin gönderilmesi düşmanca bir davranış olarak kabul ederiz ve ona göre davranırız şeklinde bir açıklamada bulundu.
Bunu Amerika'ya söylüyor.
Evet. Özellikle söylemek istedim.
Evet.
Yine Irak'ın Musul bölgesindeki Türk askeri varlığı da son dönemde Bağdat yönetimiyle krize yol açtı. Rusya Birleşmiş Milletler'e konuyu götürdü ancak orada görüşülmedi, bir açıklama yapılmadı. Bütün bu gelişmeleri yine Türkiye açısından değerlendirmenizi isteyeceğim Sayın Erol. Aslında iki ülkede, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Irak'ta asker bulunduruyor. Türkiye'nin askeri varlığı 2,5 yıldır orada, Amerika'nınki evet. daha eski. Bu çerçevede baktığımızda bu son gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir?
Birincisi artık Suriye ve Irak özeli üzerinden saflar netleşiyor. Çok net bir şekilde. Ve bugün sizin gerçek manada sonuç alabilmeniz alan hakimiyetine dayanıyor. Dolayısıyla Abadi'nin yaptığı, Irak Başbakanı'nın yaptığı bu çağrı gerek Amerika'nın gerekse de Türkiye'nin alan hakimiyetini engellemeye yönelik beyhude çıkışlar. Çünkü biz bu çıkışların arka planında ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Türkiye-Rusya krizi sonrası yıllardır orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına yönelik olarak, ki onlar da orada anlaşmalarla ve Irak evet. hükümetinin de biliyorsunuz çaresiz talebiyle. Daha öncesinde de aslında Saddam'la yapılan anlaşmalarla orada bizim kuvvetlerimiz bulunuyordu. Ve şimdi burada Rusya ile yaşanan kriz sonrası bir anlamda Türkiye'nin ve son burada bakıldığında, açıklamaya da bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandan çekilmesi arz ediliyor. Bunun arkasında kim var? Rusya ve İran ikilisi var. Peki bunu yapan kim? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda orada oturttuğu bir isim var. Abadi. Her ne kadar işte burada Irak'ta bir takım seçimlerle ve onun sonuçlarıyla oraya gelmiş olsa da bugün Bağdat'ı bile aslında savunamayacak durumda olan, bırakın Irak'ın bütününü, Bağdat'ı bile savunamayacak olan ve sırtını büyük ölçüde artık son gelişmelerle birlikte, ki biliyorsunuz Abadi'nin yaptığı son çağrılardan bir tanesi Rusya'nın Irak'taki askeri varlığını arttırması ve Irak'taki yönetimle askeri işbirliğini geliştirmesi noktasındaydı. Tabii bu tür çağrılara karşı Türkiye'nin ve Batı dünyasının kayıtsız kalması da mümkün değil. Bu şuna işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte eğer Abadi bu şekilde çağrılarına devam ederse ve bir takım bu tür olumsuz tavırlarını sürdürürse, Bağdat'taki yönetimin bana göre işi hiç de kolay olmayacak.
İran'la ilişkilerini de biliyoruz.
İran'la ilişkilerine güvenerek hareket ediyor olabilir. Ama Irak'ta şu an İran çok kuvvetli olsa da Irak'taki zemin çok kaygan Sema Hanım. Yani şu ana kadar Türkiye, Batı ülkelerini bir tarafa bırakıyorum, Türkiye şu ana kadar alanda aktif bir role soyunmadı daha. Bakınız, daha çok bir pasif bir duruşu var. Ama İran'a baktığınızda hacılarıyla, ki oradaki milislerine hacı diyor biliyorsunuz, Suriye'de yakalandığında, generalleriyle, askerleriyle bilfil savaşıyor. Hem Irak'ta hem de Suriye'de. Irak'ta Sünnilerin, orada Sünni aşiretlerin kontrolünde olan şehirleri, kasabaları kuşatıp oraları etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Efendime söyleyeyim, bir taraftan Araplara, diğer taraftan Kürtlere, bir taraftan Türkmenlere yanaşmaya çalışıyor. Böyle garip bir politikası var. Yani bir taraftan etkin bir şekilde mücadele var, diğer taraftan da onları yanına çekmeye yönelik bir takım adımlar var. Ama sonuçta bölgenin İran nüfuz alanına çekilmesiyle ilgili teşebbüsleri devam ediyor. Tabi bu teşebbüsler şu ana kadar Türkiye'nin hem bölge ülkeleriyle hem de Suriye içerisindeki diğer gruplarla daha ölçülü, daha istikrara yönelik çabalarıyla paralellik arz etmiyor. Bundan dolayı da ben Türkiye'nin mevcut pozisyonunu çok daha fazla uzun süre devam ettirebileceği kanaatinde değilim. Rusya ve İran'ın mevcut tavırları Türkiye'yi de alanda etkili bir politika izlemeye zorluyor. Ve önümüzdeki süreçte belki Türkiye alanda çok daha etkili bir takım adımlar atma zorunda kalacak. Ki Musul'da çıkan kriz burada oldukça önemli. Suriye'de yaşanan, Türkmenler bazında yaşanan, Türkmen Dağı çerçevesinde yaşanan krizler bunun göstergesi. Bir de son olarak Sayın Barzani'nin Türkiye ziyareti. Bu kapsamda bence oldukça önemli. Ben Abadi'nin yerinde olsam, yani hem Türkiye'yi hem Amerika'yı Rusya ve İran'a güvenerek karşıma almazdım. Bu doğru değil. Yani şu an için her ne olursa olsun bölgede hem tarihsel anlamda orada varlığı ve gücü olan bir Türkiye var. Hem de son dönemde bölgeyi işgal etmiş olan, orayı tekrar düzenlemeye çalışan bir Amerika gerçeği var. Bunu da göz ardı edemeyiz.
Evet, aslında anlattıklarınız bir anlamda DAEŞ'in güç kazanmasına da neden olan gerekçeleri ortaya koydu. Amerika'ya baktığımızda 2001'den bu yana terörle mücadele için Afganistan ve Irak işgallerine 1.6 trilyon dolar harcadığını görüyoruz. 2014 Ağustos ayından bu yana da DAEŞ'le mücadeleye Pentagon'un resmi rakamlarına göre 2.7 milyar dolar harcamış. Ve 14 yılda terörle mücadeleye harcadığı para Amerika'nın yaklaşık 231 milyar dolar. Terörle bir mücadelesi söz konusu ama terörde bitmiyor. Amerika'nın terör tanımından ve terörle mücadelesinden söz edelim ve DAEŞ tehditinin bölgede sonlansa bile bir başka yerde yeniden ortaya çıkması Güneydoğu Asya'da işaret ediliyor. Bunun üzerinde duralım. Bir de aslında bölgedeki tüm gelişmeler, Libya'ya, Mısır'a, Irak'ta sizin çerçevesini verdiğiniz toplumsal yapıya baktığımızda DAEŞ'i destekleyen unsurlar Orta Doğu'nun içerisinde var olup gelecek. Bunlar üzerinde duralım son olarak.
Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörü bir silah olarak kullandığı, bir meşruiyet aracı olarak kullandığı ve terör üzerinden kendisine dünyada yeni bir alan oluşturmaya çalıştı artık bir sır değil. Amerika burada Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sonrası Afganistan'ı ciddi anlamda bir laboratuvar olarak kullandı. Mesela El-Kaide'nin çıkışına, güçlenmesine, Osama Bin Laden faktörüne baktığımızda ilk ciddi anlamda güçlendiği, kuvvetlendiği yer burası. Orada cihatçılar kime karşı kullanılıyordu? Sovyet işgaline karşı, Sovyet askerlerine karşı. Afganistan'ın işgali bittikten sonra ne oldu? Yeni hedefler gündeme gelmeye başladı ve bu sefer El-Kaide ve oradaki Taliban Amerika Birleşik Devletleri açısından bir terör örgütü olarak dünyaya lanse edildi. Şimdi burada tabii şöyle bir husus var. Amerika bugün artık doğrudan doğruya bir savaşın içerisinde değil. Sovyet işgalinden bu yana örtülü savaşlarla ve burada bir takım örgütleri kullanmak suretiyle dünyada 21. yüzyıla damgasını vuracak yeni bir savaş sürecini, anlayışını hakim kılmış bulunuyor. Dolayısıyla devletler bugün istihbarat örgütleri ve onların kullandıkları bir takım örgütler üzerinden etkili bir şekilde alan mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Bir diğer husus, burada yine Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında daha önce cihadı ve İslam'ı kendi savaşında yanında bir müttefik olarak görürken ve burada belli bir başarı elde etmişken şimdi Amerikan başkan adaylarından biri de bunu açıkladı. Bush'un Baba Bush'un açıklamasına baktığımızda, Haçlı açıklamasına da baktığımızda artık İslam'ın bir hedef haline geldiğini ve bu kapsamda da cihat kavramının zaman içerisinde radikal örgütlerle ve terörle özdeşleştirilerek aslında İslam'ın kendisinin hedef alınmaya başladığını görüyoruz. Yani DAEŞ ve benzeri yapılar burada artık Amerika Birleşik Devletleri açısından yeni düşmanına karşı, yeni ötekisine karşı elinde kullandığı önemli bir malzeme. Ben bu konuda açıkçası Amerika'yı ya da Batı'yı çok samimi bulmuyorum. Eğer gerçekten samimi bulmuş olsalar herhalde küresel terör bu kadar bu noktaya gelmezdi ve Türkiye'nin bu konudaki çağrıları da kulak ardı edilmezdi.
Evet, aslında DAEŞ sonlansa bile bir başka yerde yeniden ortaya çıkması da mümkün denilebilir mi bu söylediklerinizin üzerine?
Tabii ki. Bakınız düne kadar El-Kaide vardı. El-Kaide'nin yerini şu an ondan daha etkili bir DAEŞ alıyor ve Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, oradan Orta Asya ve Güney Asya'ya doğru Myanmar'a kadar önümüzde etkili olabilecek yeni bir örgütle karşı karşıyayız.
Teşekkür ediyorum Sayın Erol. Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve yeni denklemi stüdyodaki konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la değerlendirdik. Süremizin sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Cihan Aydoğdu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.